Ayrım 19.
Aklı fikri kayıklarında, adamlarında, şarap piresinde ve ne kadar kazık atacağında. Zebedi bunu duyunca kudurdu. Kalın ensesi ateş kırmızısı oldu. Boyun damarları şişti ve değneğini havaya kaldırıp vurmak üzere ileri atıldı. Ama Salome vaktinde yetişip kolundan yakalandı. "Utan, utan," dedi ona yavaşça. "Yürü gidelim eve." "Hiçbir baldırı çıplak dilenci topraklarımda üste çıkamaz," diye avaza çıktığı kadar bağırdı. Herkes duymuştu. Ofluya pufluya Meryem'in oğluna döndü. "Sen de marangoz, karşımıza geçip mesihlik taslayıp durma. Yoksa sen de belanı bulursun. Sen de ötekiler gibi çarmıhta alırsın soluğunu. Dertlerini de unutur gidersin böylece. Ama acıdım, sen değilsin. Annen, tek oğlu sensin." Külçe halinde yere yığılmış olan Meryem'i gösteriyordu. Kadıncağız başını taştan taşa vuruyordu. Ama yaşlı adamın öfkesi hala yatışmamıştı. Değneğini yere indirerek bağırmasına devam ediyordu. "Sevgiymiş. Hadi bakalım gelin bir bir. Hepiniz kardeşsiniz. Hadi bakalım yapışın elinize. Ne geçerse hepsi bedava. Ama düşmanımı sevebilir miyim? Kapıyı kırıp da beni soyup soğana çevirmek için fırsat arayarak bahçemde dolaşan dilenciyi sevebilir miyim? Sevgiymiş. Bak hele şu sivri akıllıya. Yaşasın şu Romalılar. Varsın puta tapsınlar. Bana ne? Yaşasınlar. Düzeni sağlıyorlar ya." Bu dilencilerde tepki yarattı. Dehşetle haykırarak Zebedi'ye doğru yürüdüler. Yahuda da tam çam ağacından sıçradı. Yaşlı Salome ürkmüştü. Elini götürerek kocasının ağzını kapattı. Sonra da gittikçe yaklaşan fırtınalı, korku salan yığına döndü. "Kulak vermeyin ona yavrularım. Öfkesinden ne dediğini bilmiyor." Yaşlı adama döndü. "Yürü," diye buyurur bir sesle. İsa'nın ayakları dibinde sakin ve mutlu oturan sevgili oğluna da başıyla işaret etti. "Gel yavrum," dedi. Hava karardı. "Ben kalacağım anne," diye cevap verdi delikanlı. Meryem kendini üzerine atmış olduğu kayalardan kalktı. Gözlerini silerek oğlunu alıp eve götürmek üzere sallana sallana ilerledi. Yoksulların göstermiş olduğu sevgiden olsun, zengin köy ağasının savurduğu tehditlerden olsun korkmuştu zavallı kadıncağız. "Tanrı adına yalvarıyorum sizden, onu dinlemeyin," deyip duruyordu. Ona buna yanlarından geçerken, "Hasta o, hasta, hasta." Titriye titriye oğluna yaklaştı. Oğlu ellerini kavuşturmuş, sabit bakışlarla göle doğru bakıyordu. "Gel yavrum," dedi yumuşak bir sesle, "gel eve gidelim." Sesi işitmişti, döndü ve hayretle ona baktı. "Kim acaba?" der gibiydi. "Gel yavrum," diye tekrarladı Meryem, belinden yakalayarak. "Niçin bana öyle bakıyorsun? Beni tanımıyor musun? Annenim ben. Gel, kardeşlerin Nasır'a da seni bekliyor. Yaşlı baban da." Oğul başını salladı. "Ne annesi?" dedi sakince. "Ne kardeşi?" "Annem ve kardeşlerim hepsi burada." Elini uzatarak pejmürde kılıklıları, karılarını, çamın önünde ağzını açmadan durmuş kendisine öfkeyle bakan Yahuda'yı gösterdi. "Babam da." Parmağını göğe kaldırdı. "Babam da. Tanrı." Tanrı'nın gönderdiği yıldırımın bu bahtsız kurbanının gözleri yaşla dolmaya başlamıştı. "Benden daha zavallı bir anne var mıdır bu dünyada?" dedi. "Bir tek oğlum vardı. Bir tek. O da..." Yaşlı Salome yürekler parçalayıcı çığlığı duymuştu. Kocasını bırakıp geri geldi ve Meryem'in elinden tuttu. Ama Meryem direniyordu. Bir kez daha döndü oğluna. "Gelmiyor musun?" diye bağırdı. "Son bir kez daha söylüyorum sana. Gel." Bekledi. Oğul sessiz duruyordu. Yüzünü yine göle çevirmişti. "Gelmiyor musun?" diye seslendi anne yürek parçalayıcı bir sesle. Elini kaldırdı. "Annenin lanetinden korkmuyor musun?" "Hiçbir şeyden korkmuyorum," diye cevap verdi oğlu dönmeden. "Tanrı'dan başka hiç kimseden korkmuyorum." Meryem'in yüzü vahşileşti. Yumruğunu havaya kaldırdı. Hatta lanet okumak için ağzını bile açtı. Ama yaşlı Salome vaktinde yetişip eliyle annenin dudaklarını örttü. "Yapma, yapma," dedi. Onu belinden kıvrayarak çeke çekiştire ayırdı oradan. "Gel Meryem, yavrum," dedi. "Gel gidelim, sana diyeceğim var." İki kadın tepeden aşağı Kefernaum'a doğru inmeye başladılar. Zebedi baba öfke içinde başta gidiyordu. Değneğiyle de bir yandan deve dikenlerinin başlarını koparıyordu. "Niye ağlıyorsun Meryem yavrum? Görmedin mi onları?" dedi Salome. Meryem şaşkın şaşkın ona bakıp gözyaşlarını tuttu. "Neleri?" diye sordu. Konuşurken o ardındaki mavi kanatları, binlerce mavi kanadı görmedin mi? Sana yemin ederim Meryem, melek orduları vardı ardında. Ama Meryem ümitsizlik içinde başını sallayıp duruyordu. hiçbir şey görmedim diye mırıldandı. Hiçbir şey görmedim, hiç. Derken biraz durduktan sonra devam etti. Bana ne meleklerden, Salome Hanım. Onu çocukların, torunların izlemesini isterim ben, meleklerin değil. Ama Salome'nin gözleri mavi kanatlarla dolmuştu. Elini uzatarak Meryem'in göğsüne dokundu ve ona sanki büyük bir sır söylüyormuş gibi, "Kutsalsın sen Meryem, döl yatağının tohumu da kutsal," dedi. Ama Meryem yatışacak gibi değildi. Başını sallayıp kadının ardından ağlayarak yürüdü. Öfkeli pejmürde kılıklılar İsa'nın çevresini almışlardı. Tehditler savuruyorlar, asalarını vuruyorlar, boş sepetlerini havada sallıyorlardı. "Zenginlere ölüm!" diye bağırıyorlardı. İyi konuştun Meryem'in oğlu. Zenginlere ölüm. Hayır, yakmayalım diyordu kimi de. İçeri girelim, buğdayını, zeytinyağını, şarabını, pahalı kumaşlarla dolu sandıklarını bölüşelim. Zenginlere ölüm. İsa çaresizlik içinde kollarını sallıyordu. Ben öyle demedim, öyle demedim diye bağırıyordu. Ben, kardeşlerim, seviniz dedim. Ama açlık başlarına vurmuştu yoksulların. Nasıl dinleyebilirlerdi ki? Andreas haklı diye bağırıyorlardı. İlkin ateş ve balta, sonra sevgi. İsa'nın yanında ayakta duran Andreas duymuştu bunu ama başı önünde düşünceye dalmıştı, cevap vermedi. Hocası çölde konuştuğunda diye düşünüyordu. Sözleri insanların başına taş gibi düşüyordu ve onları eziyordu. Ama yanındaki bu adam sözlerini ekmek gibi bölüştürüyordu insanlara. Hangisi haklıydı? Yolların hangisi kurtuluş yoluydu? Kuvvet yolu mu, sevgi yolu mu? Bütün bunlar beyninde dönüp dururken kafatası derisinin üstünde iki el duydu. İsa yaklaşmış, elini yavaşça Andreas'ın başına koymuştu. Parmakları ne de hafifti. Aynı zamanda uzundu da, öyle ki tuttuğu her şeyi kaplıyordu. Andreas'ın bütün başına yayılmıştı. Andreas kıpırdamadı. Kafatasının ek çizgilerinin açıldığını ve dile getirilmeyecek bal kıvamındaki bir tatlılığın akıp beynine süzüldüğünü, oradan ağzına, boynuna, yüreğine varıp kasıklarına inerek ayaklarının tabanlarına kadar dal budak saldığını duydu. Bütün vücuduyla, bütün ruhuyla kıvanç duyuyordu. Ta derinden, varlığının kökünden, sulanan susuz kalmış bir ağaç gibi. Bir şey söylemiyordu. Üstündeki o eller hep orada kalsaydı keşke. Artık bunca çabadan sonra güven ve huzur duymaya başlamıştı sonunda. Az ötede birbirinden ayrılmayan iki dost olan Filipus ile basit, kendi halindeki Nathaniel çene çalıyordu. "Hoşuma gidiyor," dedi ayakkabı tamircisi. "Sözleri bal gibi tatlı. İnanır mısın, onu dinlerken bayağı dudaklarımı yaladım." Çoban başka kanıdaydı. "Benim hoşuma gitmiyor. Sözleriyle hareketleri birbirini tutmuyor. Bir yandan sevin, sevin diye bağırıyor. Öte yandan çarmıh yapıp çarmıha insan geliyor." "O bitti artık Filipus. O basamağı aşması gerekti. Çarmıhlarla işi kalmadı artık. Aştı o safhayı. Şimdi Tanrı'nın yolunu tuttu." "Ben iş isterim," diye ısrar etti Filipus. "Uyuz musallat olmaya başladı koyunlarıma. Gelsin de önce bir dua okusun. İyileşirlerse ona inanırım o zaman. Yoksa benzerlerinin gittiği yeri boylasın varsın. Niye sallıyorsun başını? Dünyayı kurtaracaksa önce benim koyunlarımdan başlasın." Gece indi. Gölü, bağları ve insan yüzlerini örttü. Davud'un yıldızı gökte belirdi. Doğuda kırmızı bir yıldız çöl üstünde bir şarap damlası gibi duruyordu. İsa birden yorgun ve aç olduğunu duydu. Yalnız kalmak istiyordu. Halk dönüş yolunu, evlerini ve kendilerini bekleyen küçük çocuklarını hatırlamaya başladı. Günlük kaygıları yeniden ağır basmıştı. Bir şimşekti bu. Alıp götürmesine bırakmışlardı kendilerini ama gelip geçmişti. Şimdi günlük ihtiyaç çarkına yeniden kapılmışlardı. Tek tek, çift çift, kaçaklar gibi gizlice sıvışıp gittiler. Üzüntü çökmüştü İsa'nın üstüne. Gidip eski mermerin üstüne uzandı. Kimse Allah'a ısmarladık demek için el uzatmadı ona. Kimse aç mısın, geceyi geçirecek yerin var mı diye sormadı. Yüzü kararmakta olan yeryüzüne çevrildi. Acele acele uzaklaşan ayak seslerini duyuyordu. Derken onlar da duyulmaz oldu. Birden her yer sessizleşti. Başını kaldırıp baktı. Kimsecikler yoktu. Her yer karanlıktı. Hepsi de koyup gitmişti. İçerisinde gökteki yıldızlardan başka bir şey yoktu. İçinde ise yorgunluk ve açlık. Nereye gidebilirdi? Hangi kapıyı çalabilirdi? Yeniden tor top olduğu yerde. Kendi kendine kızar gibiydi. İncinmişti. Tilkilerin bile uyuyabilecekleri inleri vardır diye mırıldandı. Benimse hiçbir yerim yok. Gözlerini kapadı. Mermerin ardından bir inilti duydu birden. Derken boğuk bir ağlama sesi. Gözlerini açtığında kendisine doğru emekleyerek gelen bir kadın gördü. Kadın geldi, örgülerini açtı ve taşlardan feci şekilde yarılmış olan İsa'nın ayaklarını silmeye başladı. İsa onu kokusundan tanımıştı. "Magdalena, kardeşim," dedi elini sıcak kokulu başını kayarak. "Magdalena, bacım, evine dön, bir daha da günah işleme." "İsa, kardeşim," dedi ayaklarını öperek. "Bırak ölünceye dek gölgende olayım senin. Şimdi anladım sevginin ne olduğunu." "Evine dön," diye tekrarladı İsa. "Vakti gelince çağırırım seni. Senin uğruna canımı vermek istiyorum yavrum." "Sabırsızlanma Magdalena. Onun da zamanı gelecek. Ama henüz değil. Gelince çağırırım seni. Şimdi git." Karşı koymak üzereydi ki sesini yeniden duydu. Bu kez pek aşındı. "Git." Magdalena tepeden inmeye başladı. Hafif adımları kısa bir süre duyulmaya devam etti. Derken yavaş yavaş duyulmaz oldu. Havada vücudunun kokusundan başka bir şey kalmadı. Ama gece Meltem'i esip o kokuyu da aldı götürdü. Meryem'in oğlu artık tamamıyla bir başınaydı. Üstünde Tanrı'nın abanoz göğü yıldızlara belenmişti. İsa yıldızlı karanlıkta bir ses duymak istiyormuş gibi elini kulağına götürdü. Bekledi. Hiçbir ses gelmiyordu. Ağzını açıp görünmeyene sormak istiyordu. "Rabbim, hoşnut musun benden?" diye, ama cesareti yoktu. Görünmeyene söylemek istediği çok şey vardı ama cesaret edemiyordu. Üstüne inen ani sessizlik dehşete düşürmüştü onu. Sayfa 201. "Rabbim, herhalde hoşnut değil benden," diye düşündü ürpererek. "Ama suç bende mi Rabbim? Söyledim sana. Kaç kez söyledim, konuşmayı beceremem diye. Beni itip durdun, bazen gülerek, bazen öfkeden kaşlarını çatarak. Bu sabah manastırda keşişler beni başrahip yapmak için, layık olmayan beni, kovalayıp kaçmamı önlemek için bütün kapıları sürmelediklerinde benim için minik bir kapı açtın. Pençelerini başıma batırdın ve tutup bu koca kalabalığın önüne attın. Konuş diye buyurdun, vakit geldi. Ben dudaklarımı sımsıkı kapattım, bir şey demedim. Sen seslendin, ben yine sustum. Sonunda sabrım tükendi, ileri atılıp ağzımı açtın. Ağzımı açan ben değilim, sensin, zorla açtın. Peygamberlerinin dudaklarına sürdüğün yanan kömürle meshettin dudaklarımı. Hayır, hayır, yanan kömürle değil, balla. Ve konuştum, yüreğim kızgındı. Az kaldı şöyle bayılacaktım. Tanrı ateştir. Evet, peygamberin vaftizci tıpkı. Tanrı ateştir, geliyor. Kanunsuzlar, adaletsizler, şerefsizler, nereye saklanacaksınız bakalım? Geliyor, yüreğim böyle bağırmak istiyordu ama sen balla meshetmişsin dudaklarımı. Sevin, sevin diye bağırdım. Rabbim, Rabbim diye mırıldandı. Seninle savaşamam. Yarın tüm silahlarım sana teslim, buyruğun yerine getirilecektir. Bunu söyleyince rahatladı, uykusu gelmişti. Başını göğsüne doğru eğdi, gözlerini kapayarak uyudu. Birden öyle geldi ki ona, sanki gömleğinin içinden bir elma çıkarmış, yarmış ve çekirdeğini önündeki toprağa gömmüştü. Böyle yapar yapmaz tohum yeşermiş, topraktan örtüsünü yararak yükselmiş, bir gövde derken dallar, yapraklar, çiçekler gelişmiş, meyve vermişti. Yüzlerce al elma. Taşlar kıpırdadı, ayak sesleri geliyordu. İsa'nın uykusu kaçtı. Göz kapaklarını kaldırdığında karşısında birinin dikilmiş durduğunu gördü. Artık yalnız olmadığını fark edince bir şey söylemedi. Sakin sakin adamın sıcak varlığına hoş karşıladı. Gece konuğu ilerleyip diz çöktü. "Acıkmışsınızdır," dedi. "Sana ekmek, bal ve balık getirdim." "Kimsin sen kardeşim?" "Andreas, Yusuf'un oğlu." "Hepsi koyup gitti beni. Acıkmış olduğum doğru. Nasıl oldu da sen beni hatırladın kardeşim? Hatırlayıp da ekmek, bal ve balık getirdin. Tanrı'nın bütün nimetlerini, güzel sözden başka her şey var." "Güzel söz de getirdim," dedi Andreas. Karanlık ona cesaret vermişti. İsa delikanlının titreyen ellerini görmedi. Solgun yanaklarından yuvarlanan iki damla gözyaşını da görmedi. "İlkin onu söyle." "Güzel sözü ilkin," dedi İsa, elini ona doğru gülümseyerek uzatıp. "Efendimiz," diye fısıldadı Yunus'un oğlu, yere eğilerek ayaklarından öptü. Zaman, arşınla, endazeyle ölçülebilecek bir tarla olmadığı gibi, minle ölçülebilecek bir denizli değildir. Bir yürek çarpmasıdır. Bu nişanlılık ne kadar sürmüştü? Günler mi? Aylar mı? Yıllar mı? Meryem'in oğlu kıvanç içinde, şefkat dolu, bir damat gibi beyazlar içinde köy köy dolaşmış, dağlar aşmıştı. Bazen de gölün bir kıyısından öteki kıyısına sandalla geçmişti. Toprak nişanlısıydı onun. Ayağını kaldırır kaldırmaz üstüne basmış olduğu topraktan çiçekler fışkırıyordu. Ağaçlara baksa çiçeklerini veriyorlardı. Bir balıkçı kayığına ayağı değse rüzgar çıkıp yelkenlerini şişiriveriyordu. Halk onun kulak veriyordu. Bu nişanlık süresince bir taşı kaldıracak olsanız altından Tanrı'nın çıktığını görüyordunuz. Bir kapıya varacak olsanız Tanrı gelip açıyordu size. Dostunuzun veya düşmanınızın gözüne bakacak olsanız göz bebeğinde Tanrı'nın oturmuş size gülümsediğini görüyordunuz. Kızgın ferisiler başlarını sallıyorlardı. Vaftizci Yahya oruç tutuyor ve ağlıyor diye kurşun gözlerini dikip paylıyorlardı onu. Tehdit ediyor, gülmüyor ama sen neşeli bir düğün olmaya görsün, herkesten önce sen damlıyorsun oraya. Herkesle birlikte yiyor, içiyor, gülüşüyorsun. Geçen gün Kana'daki düğünde genç kızlarla dans etmeye utanmadın. Peygamberin güldüğü, oynadığı duyulmuş mudur hiç? Ama o gülümsüyordu. Ferisiler, kardeşlerim, ben bir peygamber değilim, ben bir damadım. Damat mı diye bağırıyorlardı ferisiler. Neredeyse üstlerini başlarını yırtacak gibi oluyorlardı. Evet ferisiler, kardeşlerim, bir damat. Bağışlayın beni çünkü size başka türlü nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Arkadaşları Yuhanna, Andreas ve Yahuda'ya yüzünün tatlılığının baştan çıkardığı, koşarak gelip onu dinlemek üzere tarlalarını ve kayıklarını bırakan köylüler ile balıkçılara, kucaklarında bebeleriyle gelmiş olan kadınlara dönüyordu. Damat aranızdayken sevinmenize, kıvanç duymanıza bakın diyordu onlara. Dul, öksüz, yetim kalacağınız günler de gelecektir ama babaya olan inancınızı yitirmeyin. Havadaki kuşlar bakın nasıl inanıyor. Ne ekiyorlar ne biçiyorlar ama baba onların rızkını veriyor. Yeryüzünün çiçeklerini düşünün. Ne iplik eğiriyorlar ne kumaş dokuyorlar ama hangi kral bu denli görkemli giyinebilir? Bedeninizin yiyip içeceği, giyip kuşanacağı için kaygılanmayın. Bedeniniz topraktı bir zamanlar, yine toprak olacaktır. Bütün endişeniz Tanrı'nın ülkesi için, ruhunuzun ölümsüzlüğü için olsun. Yahuda onu dinlerken kaşlarını çattı. Tanrı'nın ülkesi ilgilendirmiyordu onu. Bütün kaygısı yeryüzü hakimiyetiydi. Bütün yeryüzü de değildi onu düşündüren. Doğa ve bulutlardan değil, insan ve taşlardan meydana gelmiş İsrail ülkesiydi. Şu puta tapan kafir Romalılar ülkelerini çiğneyip duruyorlardı. İlkin onların kovulması gerekti. Ondan sonra Tanrı'nın ülkesini düşünmek sırası gelirdi. İsa kızıl sakalın alnını karıştırdığını gördü ve kırışıklıklardan gizli düşüncelerini okudu. Gökle yer ayrı ayrı şeyler değil Yahuda, kardeşim, dedi ona gülümseyerek. Taşla bulut ayrı ayrı şeyler değil. Tanrı'nın ülkesi havada değil, içimizde, gönlümüzde. Gönlünden bahsediyorum ben. Gönlünü değiştirdin mi yerle gök kucaklaşır. İsraillerle Romalılar kucaklaşır. Ayrılık gayrılık kalmaz orada. Ama kızıl sakalın öfkesi yatışmıyordu bir türlü. Kara kara düşünüyordu. Kendini sabırlı olmaya, beklemeye zorluyordu. Ne dediğini bilmiyor diye homurdanıp duruyordu kendi kendine. Bir düş ülkesinde yaşıyor, çevresinde olup bitenlerden haberi yok. Gönlüm, ancak çevremdeki dünya değişirse değişir. Ancak Romalılar İsrail ülkesinden yok olursa rahat, huzur bulurum. Bir gün Zebedi'nin küçük oğlu İsa'ya döndü. Bağışlayın beni efendim, dedi. Yahuda'yı bir türlü sevemiyorum. Yanına vardığımda vücudumdan karanlık bir kuvvet fışkırıyor. Binlerce minik minik iğneler batıyor her yanıma. Geçen günde akşamleyin kara bir meleğin kulağına bir şeyler fısıldadığını gördüm.